Luka 14. bölüme geldik. Bu bölümün ilk ayetlerinde anlatılan olay yalnız Luka kaydetmiştir. Bu olayda İsa bir ferisinin evine yemeğe gider ve orada hem ev sahibine hem de oradaki konuklara misafirperverlik konusunda bir ders verir. Aynı zamanda diğer müjde yazılarında bulunmayan iki ayrı benzetmeyi Luka'nın yazdığı bu yazılarda göreceğiz. Benzetmelerden biri inşa edilmekte olan kule ve diğeri ise savaşa gitmekte olan kraldır. Benzetmelerin her ikisi de Mesih'i izleme, onun öğrencisi olma konusundadır. Bölüm, tadını yitiren tuzun benzetmesiyle sona erdirilir. Luka şöyle anlatır. Bir şabat günü İsa, ferisilerin ileri gelenlerinden birinin evine yemek yemeye gitti. Herkes onu dikkatle gözlüyordu. Luka 14 ayet 1. Burada açıkça söylemem gerekirse, İsa'nın yerinde ben olsaydım ve bir ferisi beni denemek için evine yemeğe davet etseydi gitmezdim. Ferisi onu dikkatle gözlüyordu. Neden? Çünkü İsa'da yanlış bir hareket ya da söz bulup onu suçlamak istiyordu. Bu ilk ayette İsa'nın nasıl bir atmosfer içerisinde yaşadığını hemen ortaya koyar. Ferisinin onu dikkatle izlemesinde başka bir neden daha vardı. Bir tuzak kurulmuştu ve kutsal yazılar bunu şöyle aktarır. Önünde vücudu su toplamış bir adam vardı, ikinci ayet. İşte tuzak buydu, hasta bir adam. Eminim ki bu hasta adam bir tuzak yemi olarak kullanıldığından habersizdi. İsa'yı ferisinin evine davet edişleri samimi bir yürekle, konukseverlilikle değil ama din liderlerinin Tanrı'nın oğlunun yaşamında hata bulma umuduyla yapılmıştı. İsa kutsal yasa uzmanlarına ve ferisilere şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur, değil midir diye sordu. Onlar ses çıkarmadılar. İsa adamı tutup iyileştirdi, sonra eve gönderdi. İsa onlara şöyle dedi, hanginiz oğlu ya da öküzü şabat günü kuyuya düşer de hemen çıkarmaz? Luka 14, 3 ve 4. ayetler. İsa onlara sep gününde bir hastaya şifa vermenin yasaya uygun olup olmadığını sorarken İsa'ya yanıt vermekten korktular. İçlerinde herhangi birinin oğlu ya da hayvanı kuyuya düştüğü zaman şabat günü bile olsa onu hemen oradan çıkaracaklarını hatırlattı İsa Mesih onlara. Böyle yapmaları gerekiyordu zaten. Çünkü bu kendi yararlarınaydı. Hayvan onlar için para demekti. Rab bunu biliyordu. Bu yüzden adamı düştüğü kuyudan çıkardım, sıkıntı içindeydi diyordu aslında. Onlar buna hiçbir karşılık veremediler diyor Luka 14 ayet 6'da. Tabii olarak bu durum sofrada gerginlik yarattı. İsa baş köşeleri nasıl seçtiklerini görünce çağrılılara simge yoluyla şunları söyledi diyor 7. ayet. İnsanlar her zaman sandalye kavgası yapmışlardır. Günümüzde bile şölenlerde, resmi yemeklerde, düğünlerde baş köşeye oturmak için yarışanlara tanık olabiliriz. İsa ferisinin evine girerken belki de buna benzer bir durumu, misafirlerin sofradaki en iyi yerleri kapmak için sağa sola koşuştuklarını görmüştü. Bilmiyoruz. Bunlar saygınlık ve önem yerlerine oturmaya çalışıyorlardı. Eski Orta Doğu adetlerine göre en saygın yerler saygın bilinen kişilere ayrılırdı. Ama bunların yanı sıra herkesin onur yeri diyebildiği yerler de vardı. İsa o evde bir misafirdi ve belki de diyeceksiniz ki bu durumda ev sahibine düşen görevi İsa yapmıştı. Onun bir misafir olması, dürüst ve doğru bir şekilde konuşmasını engelleyemezdi. İsa onları uyardı çünkü onur yerlerini kapışmakta gösterdikleri ataklık zaten onları yargılıyordu. Biri seni düğüne çağırdığı zaman diyor İsa Mesih, baş köşeye kurulma. Belki senden daha saygın birini de çağırmıştır. İkinizi de çağıran gelip yerini bu adama ver diyebilir. O zaman utançla kalkıp en arkaya geçersin. Bir yere çağrıldığın zaman git, en arkada otur. Öyle ki seni çağıran gelince arkadaşım, daha öne buyurmaz mısınız desin. O zaman seninle birlikte sofrada oturan herkesin önünde onurlandırılmış olursun. Luka 14, 8-10 ayetler arası. Yemeğe davet edildikleri zaman baş köşeye kurulmaktansa arkada bir yerde oturmaları daha doğru olurdu. Kendimiz için yüksek yerler arayacak olursak her zaman utanç içerisinde kalacağız. Çünkü değerli dostum, onur yerinden kalkıp en aşağı yere kovulma olasılığı vardır. İsa burada sofrada nasıl davranılması gerektiğini açıklamaktan ziyade ruhsal bir ders vermek istiyordu. Şu ruhsal prensibi, ruhsal kuralı hemen ileri sürdü. Kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir. Luka 14 ayet 11. Özellikle Mesih imanlıları için çok önemli bir prensip, bir kuraldır bu. Şimdi sıra ev sahibine geldi. Onun da öğrenmesi gereken dersler vardı. İsa kendisini yemeğe çağırmış olana da şöyle dedi. Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağırarak karşılık verirler. Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana doğru kişiler dirildiği zaman verilecektir. Luka 14, 12, 14 ayetler arası. Rabbimiz burada yine hayatın önde gelen kurallarından, prensiplerinden birini belirtiyor. Ferisilerin yöneticilerinden biri olan bu adam hiç kuşkusuz toplumun önde gelenlerini yemeğe çağırmıştı. İsa bunu hemen fark etmişti. Toplumun sıradan insanlarından hiçbirisi içeriye alınmamıştı. Değerli dostum, biz de bazen fark etmeden böyle yapmıyor muyuz? Birisi bizi yemeğe davet eder, tabii hemen karşılık vermeliyiz ve davet edeni biz evimize davet ederiz. Belli bir çevremiz vardır. O çevre içinde birbirimize güzel yemekler ikram ederiz. Ama sosyal açıdan bizim seviyemizde olmayan insanları davet etmekten kaçınırız. Öyle değil mi? Burada Rabbi'se Ferisi'yi suçlarken biz seyirci kalamayız. Biz de suçlu durumunda olabiliriz. Tabii ki eğer her zaman sevdiğimiz, hemfikir olduğumuz insanları davet edersek. Belki birisi fakirdir ve onu davet edersen seni kendi evine davet edemeyecek kadar maddi zorluk içerisindedir. Yine de onu davet etmelisin. Geri bir şey alacağını hiç beklemeden bir şeyler vermesini dene. Zaten yapılan iyilik bir karşılık beklenmeden yapılmalıdır. Tanrı bu düşük sınıflardaki insanlara sevgi ve yakınlık gösterenlere vermek üzere özel bir ödül hazırlamıştır. Bunu da unutmayın. Şimdi bu şölendeki gerginliği göz önüne getirebilir misiniz? Rab ise bir yemeğe çağırılıyor ve ise orada yemeğe bir kişiye şifa vererek başladı ve oradaki insanlar bunu gördüler. Tabii ki oradaki insanlar Şabat'ı ya da Pasah'ı öne sürerek İsa'ya karşı durdular. İsa konukların gözlerine bakarak onları azarladı. Kendisini davet edeni de azarladı. Gerçekten de ortalık oldukça gergindi. Kimse tek bir söz bile söyleyemedi. Sofrada oturanlardan biri bunu duyunca İsa'ya, Tanrı'nın egemenliğinde yemek yiyecek olana ne mutlu dedi. Luka 14 ayet 15. Bu sözler dindarlıktan kaynaklanan anlamsız bir ifade olarak dile getirilmiş olabilir. Tam olarak bilmiyoruz. Ben orada olsaydım kendimi tutamayarak bu kişiye şöyle sorardım. Arkadaşım, ne demek istiyorsun? Herhalde bu sözleri söyleyen adam da tam olarak ne demek istediğini açıklayamayacaktı. Birçok yorum kitapları okudum ama hiçbir yorumcu bu sorunun neden sorulduğunu iyi gerekçelere dayanarak açıklayamadı. Ben şahsen bu ifadenin basmakalıp dini bir laf olduğunu düşünüyorum. günümüzde bile buna benzer dindar ifadeler ağızlarda gevelenmektedir. Hamdolsun sözcüğünü kaç defa duyarız. Her sözün başında hamdolsun, şükrolsun, haleluya sözcüğünü kerelerce duyuyoruz değil mi? Yanlış anlamayın. Rabbi övmek, onu yüceltmek, ona şükretmek iyi bir şeydir ama olur olmaz yerde, düşünmeden, bir alışkanlık halinde dindar kelime kullanarak hamdolsun sloganını atmak biraz çocuksu değil mi? Biraz da boş. Basma kalıp dindar sözleri laf olsun diye söylemekten kaçınalım değerli dostum. Rab bu kişinin böyle dini terimler kullanarak işi hafife almasına izin vermedi. İsa ona şöyle dedi. Adamın biri büyük bir şölen hazırlayıp birçok konuk çağırdı. Şölen saati gelince davetlilere buyurun her şey hazır diye haber vermek üzere kölesini gönderdi diyor 16-17. Ayetler Luka 14. bölümün. İsa burada Tanrı'yı parlak bir şölen düzenleyen ve bu şölene birçok insanı çağıran bir adama benzetiyor. Böyle bir şölene insanları davet etmek için şölenden önce özel davetiyeler gönderilirdi. Şölenin verildiği günde tekrar konuklar davet edilirlerdi. Yemek hazır olduğu zaman adam çağrılan konuklara yemeğin hazır olduğunu duyurması için uşağını, kölesini gönderdi. Bu bize Rabbisa'nın insanlığı kurtarmak için çarmıh üzerindeki görevini başarıyla tamamlamış olduğunu ve İncil çağrısının tamamlanmış olan bu işe dayalı olarak duyurulmakta olduğunu hatırlatmaktadır. Aynı zamanda zorlukla kimse giremez. Bu şölene davet edilenler Tanrı'nın lütfu, inayeti sayesinde gelebilirler. İman yoluyla, inayetle kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye işlerin sonucu değildir diyor Elçi Pavlos Efesoslar 2. bölüm 8-9. ayetlerde. Armağan alarak bu şölene girebilirsin. Herhangi bir insanın cennete girmesine engel olan tek şey kendisine gönderilen bu daveti reddetmesidir. İnsan bu tanrısal daveti ne yapıyor acaba? Ne var ki? Hepsi anlaşmışçasına özür dilemeye başladılar. Birincisi, efendim bir tarla satın aldım, gidip görmek zorundayım. Rica ederim, beni hoş gör, dedi. 18. ayet. Bu özür gerçekte bir bahaneydi. Davet edilen kimse aslında şölene gelmeyeceğim söylemedi. Gelmek istemediklerini saklamak için bin dereden su getirdiler. Yani türlü türlü bahaneler uydurdular. Çağrılanlardan birisi özür olarak bir tarla satın aldığını, bu nedenle gidip onu görmesi gerektiğini söyledi. Şimdi normal şartlarda bu adamın tarla satın almadan önce ilkin gidip bu tarlayı görmesi gerekirdi, öyle değil mi? Bu adam ya yalan söylemiş ya aptalmış. Tarlaya bakmadan onu satın almak olur mu hiç? Bir başkası, 5 çift öküz aldım, onları denemeye gidiyorum, rica ederim beni hoş gör, dedi. 19. ayet. İlk adam kendisine gelen inayet çağrısından, lütuf çağrısından daha fazla maddesel şeylere önem verdiğini göstermiş oluyordu. Bu adam Rabbin çağrısına verilmesi gereken önceliği işe, ticarete ya da mesleğe veren kişiyi betimler. Şunu söylemeliyim, bu adam ya yalan söylüyor ya da akılsızın biridir. Geceleyin çift sürülür mü? İsa'nın zamanında elektrikle ışıklandırma yoktu. Bu adam açıkça bahane buluyordu. Değerli dostum, çok kez insanlardan buna benzer bahaneler duyarım. Ekmek paramı kazanmalıyım, zamanım yok. İnsanlar işleriyle o kadar meşgul ki Tanrı'ya zaman ayıramıyorlar. Kardeşim, bir gün öleceksin. O zaman bakacaksın ki işin de bahanelerin de ortadan kalkacaktır ya da sensiz devam edecektir. Ama sen Tanrı'nın önünde durup harcadığın zaman konusunda hesap vereceksin. Şimdi kendimize soralım. Mesih imanlıları olarak kendimize soralım. Bizler de çoğu zaman bahaneler uydurmuyor muyuz Tanrı'nın sözünü okumaya ilişkin? Efendim zamanım yok, sürekli çalışmam gerekir deyip Rabbin sözünü bir kenara bırakırız. Onu yeterince okumayız. Duaya yeterince zaman ayırmayız. Günde 3 öğün yemeye zamanımız vardır. Ama Rabbin sözünü okumaya, dua hayatına zamanımız yoktur. Ya toplantılara, toplantılara gitmemek için de türlü bahaneler uydurmuyor muyuz? Bunların bizim üzerimizden kalkması gerekir. Bahaneleri bir kenara atmamız gerekir. Yine bir başkası ne diyor? Luka 14:20'de. Yeni evlendim, bu nedenle gelemiyorum dedi. Üçüncüsü de kendisine bir eş aldığını, bu nedenle de gelemeyeceğini söyledi. Aile bağları ve sosyal ilişkiler sık sık insanların İncil'in çağrısını kabul etmelerine engel oluyor. Eskiden İsrail'de bir yasa vardı. Bu yasaya göre birisi yeni evlenmişse askere gitmek zorunda kalmamıştı. Ama burada davetiye askere gitmek, savaşa katılmak için verilmiyordu. Bir şölene davet ediliyorlardı. Değerli kardeşim, eğer yeni evlenmişsen eşini de şölene götür ve orada güzel bir ziyafet çekin, eğlenin. Eşinle baş başa kalacağın çok zamanın vardır. Bazıları kiliseye gelip gelmeme konusunda buna benzer bahaneler bulmakta. Yukarıda da dediğim gibi, az önce de dediğim gibi. Pazar günleri kiliseye gelemem. Çünkü ailemle geçirebileceğim tek gün pazara düşer diyorlar. Bu da bir bahanedir. Buna benzer şeyler insanları Tanrı'nın çağrısını kabul etmekten alıkoymakta. Burada engellere bakabiliriz. Mal, iş ve aile. Bugün nice kişiler bu nedenlerden dolayı Rab'den uzak duruyorlar. Bak kardeşim, Tanrı sana özel bir davetiye gönderiyor. Bu davetiyenin sözleri Mesih'in kanıyla yazıldı. Onun kanı sayesinde Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın inayeti sana yaşam şölenine katılman için bir davetiye uzatıyor. Onu ya kabul edeceksin ya da geri tepeceksin. Bu sana kalmış bir iş. Köle geri dönüp durumu efendisine bildirdi. Bunun üzerine ev sahibi kızarak kölesine koş dedi. Kentin caddelerine, sokaklarına çık. Yoksulları, kötürümleri, körleri, sakatları buraya getir. Köle, efendim buyruğun yerine getirilmiştir. Ama daha yer var dedi. Efendisi köleye çıkıp yolları ve çit boylarını dolaş, bulduklarını gelmeye zorla, evim dolsun dedi. Size şunu söyleyeyim ki, ilk çağrılan o adamlardan hiçbiri benim yemeğimden tatmayacaktır. Luka 14:21-24 ayetler arası. Burada çok ciddi bir uyarı vardır. Sen Tanrı'nın çağrısını reddedersen Tanrı da seni reddetmek zorunda kalacaktır. Dışarıda kalacaksın. Cennete giremeyeceksin. Çünkü sen kendin bu daveti, Rabbin sana uzattığı bu daveti reddettin. Kalabalık halk toplulukları İsa ile birlikte yol alıyordu. İsa dönüp onlara şöyle dedi. Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen öğrencim olamaz. Luka 14:25-27 ayetler arası. Mesih'e olan sevginin çok büyük olması gerektiği belirtiliyor burada. Böylece Mesih'in sevgisiyle karşılaştırıldığında ona verilen sevgi diğer bütün sevgilerden çok daha üstün olmalıdır. Aile bağlarının bir Mesih imanlısını Rab'be tam bir bağlılıkla yürüyeceği yoldan saptırmasına izin verilmemelidir. Birinin babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini hatta kendi canını bile gözden çıkarması bir çeşit kıyaslamadır. Yani biz İsa'yı izleyeceğiz diye annemizi, babamızı, eşimizi sevmeyeceğiz demek değildir. Kıyaslandığı zaman Mesih'e olan sevgimiz, sonsuz değerler en yakınlarımıza olan sevgimizden daha çok olmalıdır. Mesih'e olan sevgimiz ile annemize olan sevgimizi kıyaslarsak o üstün sevginin gölgesinde kalan anne sevgisi gözden çıkarılmış gibi olacaktır. Aranızdan biri bir kule yapmak isterse bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi? Çünkü temel atıp da işi bitiremezse durumu gören herkes bu adam inşaata başladı ama bitiremedi diyerek onunla eğlenmeye başlar. 28-30. Ayetler Luka 14. bölümün. Öğrenciler yaşamlarını Mesih'e bütün yürekle adamaya hazır olup olmadıkları konusunda karar vermeli. Bunun ilkin onlara neye mal olacağının hesabını yapmalıdırlar. O kendisine dünyadaki her şeyden çok değer verecek olan insanlar arıyor. Ya da hangi kral başka bir kralla savaşa gittiğinde üzerine 20 bin askerle yürüyen düşmana 10 bin askerle karşı koyabilir miyim diye önce oturup bir değerlendirme yapması. Eğer karşı koyamayacaksa öbürü henüz uzaktayken elçiler gönderip barış koşullarını ister. Aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Luka 14, 31-33 ayetler arası. Bir kişi İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul ettiği zaman günahlarının yaraştırdığı yargıdan ve sonsuz ölümden kurtulur. Ama bir kişi İsa'ya iman ettikten sonra onu izlemek isterse özveride bulunması, her şeyini gözden çıkarması gerektir. Rab İsa'ya ne söylediğini bildiği konusunda hak vermeliyiz. Çünkü o işin başka bir yolla asla yapılamayacağını anlamıştı. Tuz yararlıdır ama tuz tadını yitirirse bir daha nasıl o tadı kazanabilir? Ne toprağa ne de gübreye yarar. Onu çöpe atarlar. İşitecek kulağı olan işitsin diyor Luka 14, 34 ve 35. ayetler. Tadını yitiren tuzdan daha işe yaramaz ve değersiz bir şey yoktur değerli dostum. Rab değerli dostum bizleri yaramaz Mesih imanlıları olmaktan korusun.